İnce Mehmet, Yaşar Kemal.
Ayrım 45.
Seyran'a bir acıyor, bir acıyor, yüreği parçalanıyordu. Allah bir insanı ondurmazsa ondurmaz. Önce aziz sevdası onmamış, başa kadar gitmemiş bir sevda. Sonra Mehmet sevdası, yanacak kız, ölene kadar yanıp tutuşacak, bomboş. Fıkara Seyran, nasıl da bakıyor yüzüne. Hayran, deli, kendinden geçmiş, nasıl da görmüyor öteki. Mehmet birden başını kaldırdı, gözlerini kameramanın gözlerine dikti. Ana dedi heyecanlı titrek bir sesle, sen akıllı gün görmüş bir anasın, sana bir şey soracağım. Başından geçenleri, anasını, Hatçi'yi, çocuğunu, şu aşağıda Akçasaz'ın batağında yatan Recep Çavuş'u, Cabbar'ı, Topal Ali'yi, Koca Süleyman'ı, Durmuş Ali'yi, Hürü Ana'yı, Hamza'yı, köyün şimdiki halini, kulaksız İsmail'i, her şeyi bir bir bir çırpıda saydı döktü. Sonunda da gene, ana dedi, sen ömür görmüş, gün geçirmiş, altın yürekli bir anasın. Söyle bana, ben ne yapayım? Abdi gitti, Hamza geldi. Hamza gidecek, Bekir gelecek, Ali Safa Bey gidecek, kamerana Kenan gelecek dedi. Vay vay, köyü de bana düşman olacak, üstüme lanet yağdıracak. Her cumada Ali Safa'nın ruhuna mevlüt okutacak. Kamerana düşündü kaldı, çok düşündü sonunda. Benim buna aklım ermedi Mehmet'im dedi, kusuruma kalma. Mehmet Seyran'a döndü. Bacı dedi, sen ne diyorsun bu işe Seyran bacı? Seyran'ın güzelliğinin ilk olarak farkına vardı. Giyiminin kuşamının da farkına vardı. Bu kadar da güzel insan olur mu diye içinden geçirdi. Bu kadar da, bu kadar da güzel insan olur mu? Seyran titredi, konuşmadı. Alı al moru mor terledi. Elleri uyuştu, ağzı kurudu. Sen ne diyorsun bacı? Koca Süleyman uğraşmak, dövüşmek, zalime karşı durmak haktır dedi. Sen ne diyorsun? Hiçbir sona varmayacaksa zalimle dövüşmüşsün, onu alt etmişsin, kaç para eder? Sen ne diyorsun bacı? Seyran'ın çok söyleyici vardı ama söyleyemiyor, tıkanıyordu. Konuşsa sesi onu ele verecekti, ödü kopuyordu bundan da. Edemedi, gözlerini yere dikip, bilemem kardeş, bilemiyorum dedi usulca. Hiç bilemiyorum, sen hepimizden, herkesten daha iyi bilirsin, sen İnce Mehmet'sin. Kamerana kalktı, hemen oracağı bir ateş yaktı. Halil bulgur torbasını kalaylı tencereyi getirdi, kameranın yanına koydu. Köse Halil'in tenceresi tertemiz pırıl pırıldı. Kamerana şu kösenin tenceresinin temizliğine imrendi. Tuz, yağ, yolunmuş yağlı bir tavuk kadar iri turaç. Kamerana keyifle pilavı pişirdi. Yağı pişmiş pilavın üstünde cızırdattı. Usuldan dalga dalga bir garbi yeli esiyordu. Garbi yeli pilavın kokusunu çok uzaklara götürdü. Seyran oturduğu yerden hiç kımıldamamış, orada gözleri Mehmet'te öyle kala kalmıştı. Mehmet derin derin, oh diyerek pilavın kokusunu içine çekti. Eline sağlık ana dedi, böyle güzel kokan pilavları işte böyle iyi analar yaparlar. Kamerana Seyran'a, kalk kız diye çıkıştı, ne oturdun kaldın orada, kalk da sofrayı ser. Seyran hemen fırladı, sofrayı çardaktan aldı getirdi, öteki çimenliğin üstüne serdi. Çam bardakta soğuk su da vardı. Halil az önce uzaktaki çaygaradan getirmişti. Dördü de sofranın başına bağdaş kurup oturdular. Turaçlı pilavı bir güzel yediler. Yemek yiyişine bakarsan Mehmet iyice kendine gelmişti. Kendine gelmişti de şu yanan tutuşan güzel kadından niçin haberi yoktu? Bu oğlanda bir şey, bir eksiklik vardı ama ne? Yemek yenip bittikten sonra kamerana bulaşıkları yıkamak istedi, Halil izin vermedi. Kendisi yıkayacaktı. Gün kavuşacaktı neredeyse. Alaca gölgeler çoğalıyordu. Güneş ana varzanın arkasına sarkmış, bir ucu ovaya değdi değecek. Seyran kız dalmış gitmiş, gözleri Mehmet'te. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir kara sevdayı. Kamerana kalkacak oluyor, Seyran'ın haline bakıp vazgeçiyordu. Azıcık daha görsün sevdiğinin yüzünü fıkara diye düşünüyordu. Derken gün battı, karanlık kavuştu. Mehmet'in yüzü hayal meyal gözüküyordu ama Seyran daha gözünü ondan ayıramıyordu. Kamerana artık ne görecek diye düşündü. Oğlanın haberi bile yok. Haberi olsa ne olur ki, kefeni boynunda bir eşkıya. Ne yönden ele alsan bir çıkar yolu yok. Hadi kalk kızım, geç kaldık diye kamerana birden ayağa kalktı, yürüdü. Sağlıcakla kalın yavrular, bir isteğiniz olursa biz yarın öbür gün gene geliriz. Mehmet koşarak Çiçekli'ye gitti. İki deste reyhanla karışık kadife gülü kopardı. Birisini getirdi kameranaya, ötekini de Seyran'a verdi. Yola düştüler. Seyran arkasına dönüp dönüp bakıyordu. Bir adım atıyor, bir dönüp bakıyordu. Karanlık basmış, ay doğmuştu. Değil Mehmet, koskocaman bostanlık bile gözükmüyordu. Ama daha Seyran dönüp dönüp bakıyordu. Ayakları onu geri geri çekiyordu. Bu sefer de kamerana çabuk gidiyor, bakıyor ki çok aralaştılar, duruyor, Seyran'ın gelmesini bekliyordu. Böyle dura yürüye köye yaklaşmışlardı ki Seyran, "Dur kamerana dur," dedi arkadan, "korkuyorum." Kamerana durdu, onun yanına gelmesini beklemeden, "Neden korkuyorsun?" diye sordu. Seyran geldi, onun koluna yapıştı. "Öldürecekler," diye inledi, "onu öldürecekler ana. Bir eşkıyanın başa kadar gittiğini hiç gördük duyduk mu? Gizik Duran'ı bile öldürdüler, öldürecekler onu ana." Kamerana susuyordu, öteki durmadan konuşuyor, kamerana hiçbir karşılık vermiyordu. Sonunda, "Ağzını hayra aç kızım," diye konuştu kamerana. "Hayra aç ki hayırla karşılaşsın. Kim öldürecekmiş onu?" "Herkes, herkes," dedi Seyran. "Ağalar, jandarmalar, hükümet. Onu herkes öldürecek." Kamerana şaşkına dönmüştü. Böyle bir konuşmayı hiç beklemediği için hazır değildi. Bir de aynen Seyran gibi düşünüyordu. Bir eşkıyanın uzun bir süre yaşadığı görülmüş müydü? Hele İnce Mehmet gibi bir eşkıyayı yaşatırlar mıydı hiç? Dağ taş, kurt kuş, silah olur da üstüne yürürdü. Ağalar, beyler. "Ona kurşun geçmez ki. Onun koynunda yıldırımı var, muskası var. Hızır da sırtını sıvazlamış." Kameranın can kurtaran olaraktan sarıldığı bu sözler etkili olmalıydı ama o dinlemiyor, aldırmıyordu ki. "Öldürecekler onu. Onu öldürecekler," diyordu boyuna. "Yıldırımı var onun ya. Yağı yıldırımı var." Kamerana buna kendi de inanmıyordu. "Gözlerinden başka yerine kurşun geçmez." Seyran onun koluna girmiş köye sürüklüyordu. "Kurşun geçmez ki ona, bir gözleri, gözlerini de korur." Bölüm 44. Ali Safa Bey düşündü taşındı, baktı ki hiçbir yerden bir umut yok, başının çaresine kendi bakmaya karar verdi. Kaymakam da vali de Vay Vay köyünü yerinden kaldırmaya yanaşmıyorlar, ne olur ne olmaz diye korkuyorlardı. Kaymakam Vay Vay'da verdiği kararı Vay Vay'daki sözlerini çoktan yalamıştı. Ali Safa Bey onlara tepeden bakıyor, "Hadi canım," diyordu, "bu da hükümet mi? Şu adamlarına bakın, şu kaymakama, şu valiye. Ulan onları şu çiftliğe yanaşma diye bile almam. Vallahi de almam, billahi de. Paşa da, Arif Saim de hükümet kurduklarını sanıyorlar da gep gep geriniyorlar, öyle mi? Böyle bir hükümeti bizim Karadağlı oğlu Murtaza da kurardı, hem de daha akıllıca." Çıkçıkların yiğitlerini, beceriklilerini, eli silah tutanlarını çağırmış, gece gündüz onlarla Vay Vay köyüne son darbeyi indirmek için planlar kuruyordu. Bir de çiftlik konağını bir müstahkem mevki haline getirmişti. Yepyeni Alaman filintaları, sandık sandık mermiler, tabancalar, kamalar, dürbünler, kırmızı fesler, asker giyitleri. Kapılara, pencerelere de kum torbaları yığdırmıştı. Zeynel'in, Adem'in kaybı onu çok korkutuyordu. Şu Vay Vaylılar iyice azıtmışlar, cana kastetmeye başlamışlardı. Zekeriya, "Aramadık yer sormadık insan bırakmadım. Ne Zeynel'den bir iz var ne Adem'den." Zeynel'i köylüler, karısı da içinde boğmuşlar, akçasaza gömmüş, imini timini belirsiz eylemişler. Adem'i de Yobazoğlu öldürmüş diyorlar. "Çok aradım, ikisinin de ne ölüsünü ne de dirisini bulabildim," diye haber getirmişti. Safa Bey uyandığından bu yana hazırlıktaydı. Vay Vay köyüne bugün için beklesinler, geleceğim," diye haber yollamıştı. Bugün Zekeriya'ya özenle pırıl pırıl boyattığı sarı çizmelerini, İstiklal Savaşı günlerinden kalma daha yepyeni haki zabit pantolonunu giyecekti. Yıllardır hiç takmadığı altın kordonunu takacak, başına da büyük kara lenger şapkasını geçirecekti. Giyindi kuşandı, bıyıklarını burdu. Sapı fil dişi nagan tabancasını sol kasığının üstüne astı. İnce sırma işleme fişekliği de beline bağladı. Parmaklarına da iri altın yüzüklerini taktı. Köylü altına, silaha, bir de askere saygı duyardı. Bacağında asker pantolonu, sarı çizmesinin koncuna sokulmuş gümüş savatlı kırbacı, istiklal madalyası, tabancası, kara şapkası kordonuyla göz kamaştırıcı bir heybet gibi baktı kendine aynada. Bu kılık yeteri kadar ürkütücüydü. Köylüler bu kılığın etkisinde kalırlar, saygı duyarlardı. Köylü milletinin hiçbir zaman aklı olmamıştır. Akıl suni bir şeydir. Köylünün her zaman bakmaya gözü olmuştur. Yapabilse Arif Saim Bey'in duymayacağını bilse baştan aşağı zabit elbisesi giyer, köylülerin karşısına öyle çıkardı. Şu Arif Saim de Çukurova'nın başına bir bela kesilmişti ki ne bela. Dursun Durmuş'u asker giyiti giydirdi. Zekeriya'nın da külot pantolonu hakiydi. Onunla birlikte Vay Vay'a gidecek 18 adamının her birisinde küçük de olsa askerliği ansıtan bir işaret vardı. Kiminin şapkasında bir jandarma yıldızı, kiminin bacağında bir tozluk, kiminde bir kasatura, kiminde bir palaska, ceket, apolet. Çalınan atların yerine baba dostu Yağmur Bey ona 15 kadar güzel, 4-5 yaşlarında at göndermiş, bir kuruş da para istememişti. Yağmur Bey'in gönderdiği atlar gerçekten çok güzel, soylu atlardı. Ali Safa Bey atlara binmeden önce adamlarına son talimatı verdi. Ben köylüyle konuşurken hepiniz arkamda ayakta duracak, gözlerinizi bir noktaya dikecek, sağ elinizi tüfeğinizin namlusunun ağzına koyacak, hiç kıpırdamayacaksınız dedi. Atlara bindiler, sürdüler. Köylü onları ulu, dalları, dev kanatları gibi açılmış dut ağacının altında bekliyordu. Hepsinde bir sabırsızlık, gözle görünen bir heyecan vardı. Ali Safa Bey ve ardındaki atlılar bir toz duman içinde köye dolu dizgin girdiler. Ali Safa Bey atının hızını daha iyice kesmeden ağacın altında atından aşağı atlayıp "Selamün aleyküm" diye bağırdı. Köylüler kendilerini tutup yumuşacık heyecanlarını göstermemeye çalışarak "Aleyküm selam" dediler. Sonra da Ali Safa Bey bir ulu ağacın gövdesine çivilenmiş, üstüne bir kalın döşek atılmış, döşeğin üstüne de bir Türkmen halısı serilmiş kerevete buyur ettiler. Ali Safa Bey önünde açılarak kendine yol veren kalabalığa gülümseyerek gitti, kerevete ayak ayak üstüne atıp oturdu. Ceketinin düğmesini de sapı fil dişi tabancası, tabancasının sırma işleme fişekliği görünsün diye açtı. Herkese teker teker merhabalaştıktan sonra sustu. Adamları da gelmiş tek sıra halinde, karın içeri, göğüs dışarı, gözler bir noktaya dikili, sağ elleri tüfeklerinin namlu ağzında, sol elleri de işleme pırıl pırıl fişekliklerine takılı put gibi duruyorlar, hiç mi hiç kıpırdamıyorlardı. Uzun bir süre başını önüne eğip düşünen Ali Safa Bey başını kaldırdı. Yalım gözlerini teker teker köylülerin üstünde dolaştırdı. Tanıdığı bütün köylüler buradaydı. Seyf Ali elini koynuna sokmuştu, korkudan titrer gibiydi. Buna sevindi. Koca Osman fütursuzca durura benziyordu ama çocuk yüzünden hiçbir şey belli olmuyordu. Çok ağır deneylerden geçmiş bir yüzdü yüzü, sayılamayacak kadar kırışık içinde. Bu kadar kırışık içindeki bir yüzden hiçbir şey anlayamazsın ki. Ferhat Hoca boynunu sağa yatırmış, iki eli göbeğinde kenetlenmiş, gözlerini kapayıp kendisini Allah'ının lütfu keremine bırakmış, mütevekkil, sakin duruyordu. Serçe Kahya da bugün bambaşka bir şeyler vardı. Bir acayip giyinmiş, şu yaz gününde bacaklarına kalın, çok nakışlı dizleme yün çoraplar çekmiş, şayak bir şalvar giymiş, sırma işleme iki tane kuburu üst üste beline bağlamış, dolma tabancasını da iki kuburun ortasına sokmuştu. Çizgili, manıs mintanı çivit mavisiydi. Başına da keçeden ak bir lenger şapka geçirmişti. Uzun saçını iki parmak kalınlığında örmüş, şapkasının altından ensesine doğru çıkarmış, apak gümüş örgüyü beline aşağı sarkıtmıştı. Kalabalığın ardında dudaklarını sarkıtmış, kendi kendine homurdanarak gidip geliyordu. Selver gelin de oradaydı. En beyaz bulut gibi ak başörtüsünü bağlamıştı. Seyran sağ yanda güzeller güzeli yeşiller içinde, yüzünde sonsuz bir mutluluk bal kıyıp duruyordu. Ali Safa Bey'in şaştığı, midesini bulandıran, onu korkutan, Seyran'ın kardeşlerinin, akrabalarının da toplantıya gelmiş olmalarıydı. Bu dağlılar gözü pek adamlardı. Hem de okumuş yazmış. Şimdiye kadar köyün hiçbir şeysine, girdisine çıktısına karışmamışlar, bir konuk gibi bugün var yarın yok gibi vayvayın dışında yaşamışlardı. Onlar vayvay işine karışmış olsalardı durum çok başka olur, Ali Safa Bey daha büyük zorluklarla karşılaşabilirdi. Şimdi durum öyle gösteriyor ki bunlar da işe karışmaya karar vermişler. Ali Safa Bey sustukça köylülerin yüzüne baktıkça kendisini dayanılmaz bir kızgınlığa kaptırıyordu. Başka zaman olsa Ali Safa öfkesinin önüne geçmeye çalışır, öfkesini yenerdi. Şimdi ise kendisini kapıp koyvermişti. Öfkeli bir sesle konuşmak köylüler üstüne daha büyük bir etki yapardı. Boğazını temizledi, öksürdü. Herkes bir beden kesilip öksürüğün sonunu bekledi. Ali Safa Bey, ben bu köye adımımı atmazdım diye başladı. Bana bu kadar kötülük yapıldıktan sonra, sizin hiçbirinizin yüzüne bakmazdım. Beni böylesine Çukurova'nın diline düşürdükten sonra, size son bir sözüm var da onun için geldim. Günah benden kalksın diye geldim. Suç benden gitsin diye geldim. Sonra Ali Safa Bey, Tayfun Bey söylemedi demeyesiniz diye geldim. Emmiler, kardeşler, size emmi kardeş demeye de dilim varmıyor ama neyse. Bana çok kötülük ettiniz. Altınlar dökerek, biricik atımı vererek elde ettiğim tarlalarımdan inat edip çıkmadınız. Neden? Başka yerde boş tarla mı yok? Bu sinekli, bu pis, bu her sineği bir alıcı kurt olan toprağı inadına seçtiniz. Köy kurulacak, yurt edinilecek o kadar verimli, o kadar hali toprak var ki, Çukurova'da daha üstüne 1000 tane köy kurulur. Siz kanunsuzluk yaparak, hükümetimizin kanunlarını çiğneyerek, gücünüze güvenerek topraklarından çıkmadınız. Söyleyin, neden çıkmadınız? Bu mülk benim değil mi? Tapusu elimde değil mi?
Ayrım sonu.